Ayrım 40, sayfa 449. O ıslak Haziran gününde 42. katın manzarası çok kasvetliydi. Space Needle, dipnot 41, sağında duruyor, siyah beyaz gövdesi donuk gri gökyüzüne yükseliyordu. Dipnot 41, Seattle'ın en yüksek binası, çevirenin notu. Jude pencerenin yanında durmuş, hayalete benzer camdaki yansımasını izliyordu. Dik durmak, sakin görünmek istiyordu ama işe yaramıyordu. Boş mideye 10 fincan kahve içmiş gibi sinirliydi ve gergindi. Baş parmağını tırnağını yiyip tekrar odanın içinde gezinmeye başladı. Panik, görüş alanının dışında bir yerlerde pusuya yatmıştı. Avına saldıracağı anı beklercesine kuytu bir köşede sinsice ona yaklaşıyordu. Ama Jude korkusunun kaynağını tam anlamıyla belirleyemiyordu. Korktuğunu biliyordu o kadar. Lexi'nin mektubunu okuduğundan beri hissediyordu bu korkuyu. ''Seninle gurur duyuyorum Jude'' dedi Harriet, garip şekilde dümdüz çıkan sesiyle. ''Lexi ile yeniden yüz yüze gelmen büyük cesaret.'' ''Ben onunla yüz yüze gelmedim. Hatta yüzüne bakmamaya çalıştım. Ama baktın, değil mi?'' Jude onayladı. Şimdi baş parmağının tırnağını kemirmeye başlamış, ayağını yere vuruyordu. ''Ne gördün?'' ''Kızımı öldüren kızı gördüm. Ve torunumun annesini, oğlumun ilk aşkını ve bir zamanlar koruyup kolladığım bir kızı.'' Jude öfkeyle yüzünün bir kenarını kaşıdı. Ansızın cildi karıncalanmaya başlamıştı sanki. ''Bana neler oluyor Doktor Bloom? Deliriyor muyum ben?'' ''Delirmiyorsun. Belki de artık şefkatli kardeşler toplantısına katılmaya hazırsın. Hatta bugün bir toplantı var. Saat 2'de. Yine mi şu muhabbet?'' Jude iç geçirip oturdu ve ayaklarını yere vurmaya, ellerini yumruk gibi sıkıp açmaya başladı. ''Bir grup kederli ebeveynle birlikte oturmaya hiç niyetim yok. Mia hakkında konuşmak zorunda mıyım? Konuşunca kızım geri mi gelecek? Bir bakıma.'' ''Çocuğunu kaybetmemiş birinin sözleri. Hayır, teşekkürler. Son ver, Tanrım bana yardım et. Son vermekten bahsedeceksen çıkıp giderim. Son vermek diye bir şey yok. Palavradan başka bir şey değil. Ben hala müzik dinleyemiyorum. Hem de hiçbir tür. Neredeyse her duş aldığımda ağlıyorum. Bazen arabada giderken çığlık atıyorum. Beni duymadığını bildiğim halde hala kızımla konuşuyorum. Hiçbir şey değişmiyor. Eskiden içinin kapkara olduğunu söylerdin. Kapkara, kalın bir külden bulutun içinde yaşadığımı söyledim. Mia'nın öldüğü gece yağmurun küle benzediğini mi söylemiştin? Evet, ne olmuş?'' Harriet yarım çerçeveli gözlüklerinin üzerinden ona baktı. Yanıtı hazırdı. ''Hala kapkara bir bulutun içinde yaşıyorsan belki de etrafına bakmalısın. Belki artık bir şeyler görebilirsin. Şekiller, insanlar.'' Jude tırnağını kemirmeyi bıraktı. ''Ne demek istiyorsun?'' ''Acının hiç dinmeyeceğini biliyorum Jude. Ben aptal değilim. Ama belki artık yalnızca acı çekmekten fazlasını görebileceğini kabul edecek noktaya gelmişsindir. Aşırı besili bir fino köpeği gibi davranmanın sebebi de belki budur. Hissetmekten korkuyorsun ve sen ne yaparsan yap bu olacak. Lexi Bailey evine kabul edecek kadar kendini açtın. Bu büyük bir adım Jude.'' ''Grace'e hikaye okuyup onunla oyun oynadım.'' dedi Jude usulca. ''Kendini nasıl hissettin?'' Jude kafasını kaldırdı. ''Büyük anne gibi.'' Yaşlar gözlerinden aktı. O ana dek bunun farkına varmamıştı. ''Zaha zalimce davrandım. Ben ona baktığımda hatırlamanın kötü bir yanı yok Jude. Benim yaptığım farklı doktor, bu beni paramparça ediyor. Belki parçalarını bir araya getirebilmen için önce parçalanman gerekiyor. Parçalarımı yeniden bir araya getirememekten korkuyorum.'' ''Getireceksin. O yolda ilerliyorsun Jude. Şimdi ne yapmam gerekiyor?'' ''Kalbini izle.'' Jude bu öneriyle ürperdi. Duygularını kapatmak için çok uğraşmıştı. Şimdi onları yeniden açma fikri dehşet vericiydi. Bunu yapabileceğinden bile emin değildi. İsteyip istemediğini de bilmiyordu. Seansın geri kalanında Jude Doktor Bloom'u dinlemeye çalıştı ama panik hissi yeniden alevleniyor, kendi nefes alıp verişinden başka her şeyi bastırıyordu. Ya kendini açtığında acısı yine onu girdabın içine çekerse? Ya o güne dek attığı tüm adımlar boşa çıkarsa? Daha kısa bir süre öncesine kadar Jud neredeyse hiçbir işe yaramayan, ilaç içmeden tek bir gün geçiremeyen iç karartıcı biri değil miydi? Seansın sonunda Doktor Bloom'a söyler söylemez unuttuğu bir şeyler geveleyip oradan ayrılmıştı. Hava şimdi hem açık hem kapalıydı. Kum rengindeki bulutlar alçaktan uçuyordu sanki. Yer yer güneş ışınlarını yayarken yağmur da fark edilmeyecek damlalar halinde düşüyordu ama pazar alanındaki turistler renkli şemsiyelerin altına toplanmıştı. Gözyaşı döken gökyüzünün altındaki Doktor Bloom'un binasının köşesinde durup ne yöne gideceğini düşündü. Sanki ne yöne giderse gitsin yanlış olacaktı. "İyi misiniz hanımefendi?" dedi Jude'un yanında beliren bir çocuk. Kabarık saçları ve kolunun altına sıkıştırdığı kaykayı Jude'u Zahlamia'nın ortaokula gittiği uzun yıllar öncesine götürdü. Arabasına koşup feribota, oradan da evine gitmek için neler vermezdi şimdi. Ama yapamazdı. Günlerden çarşambaydı çünkü. "İyiyim," dedi çocuğa. "Teşekkürler." Yavaş yavaş yürüyerek uzaklaştı. Yağmur damlaları kafasına, arada bir de gözüne damlıyordu ama Jude bunu neredeyse hiç fark etmiyordu. Çok geçmeden kendini annesinin galerisinin önünde buldu. Kapalı kapının her iki yanında kocaman tuvaller duruyordu. Biri karanlık, kasvetli gökyüzünün altındaki Skagit Vadisi'nin kırmızı ve altın rengi lalelerinin tasvir edildiği bir manzara resmiydi. Diğeri ise pembe yıldız çiçekleriyle dolu bir vazonun tasvir edildiği natürmort bir resim. Ancak yakından incelendiğinde yıpranmış porselenin üzerindeki saç teli kalınlığındaki çatlağı görmek mümkündü. Yandaki büyük cam kapılardan birini açıp zarifçe döşenmiş lobiye girdi. Kapı görevlisine selam verip asansöre yöneldi ve en üst kata çıktı. Asansör teras katında durdu. Metrekarelerce genişliğindeki fil dişi mermer döşeme seçkin ve tatsız Fransız antika mobilyayla döşenmişti. Yerden tavana kadar uzanan camlar Seattle silüetini, Elliot koyunu ve havanın açık olduğu günlerde Rainier dağlarını gözler önüne seriyordu. "Jud," dedi annesi ona yaklaşarak, "erkencisin. Bir kadeh şarap ister misin?" "Hem de nasıl?" Jud, annesinin peşinden oturma odasına geçti. Buradaki birkaç duvar krem rengine boyanmıştı ve Jude'un hiç hoşlanmadığı devasa sanatsal çalışmalarla süslenmişti. Hepsi de karanlık ve iç karartıcıydı, hüzünlüydü. Buradaki sanat çalışmalarına bakmak bile Jude'un içini karartmaya yeterdi. Resimler dışında her yer renksizdi. Jude, şöminenin yanındaki beyaz koltuğa oturdu. Annesi ona bir kadeh beyaz şarap getirdi. "Teşekkürler anne." Annesi Jude'un karşısındaki soluk renkli kanepeye oturdu. Gösterişli bir partiyi ağırlamaya hazır bir hali vardı. Beyaz saçları zahmetsizce Fransız topuzu şeklinde toplanmıştı. Yüzüne yeşil gözlerini vurgulayan ve ince dudaklarının etrafında çizgilerin görünümünü azaltan bir makyaj yapılmıştı. "Üzgün görünüyorsun," dedi annesi şarabını yudumlarken. Annesinden beklenmeyecek kadar içten bir gözlemdi bu. Başka zaman olsa Jude gülümseyip iyi bir bahane bulurdu ama Lexi'nin dönüşü, o lanet olası mektup, oğlunun yaşadığı gözle görülür acı bir araya gelince Jude mahvolmuştu. Hiç gücü kalmamıştı ve sebebini bulamasa da korkuyordu. Yerinden kıpırdayamaması mı, boş vermişlik mi, tutunmak mı? Artık hiçbir şey onu güvende hissettirmiyordu. Ve artık biriyle konuşmak, ona çıkış yolunu gösterecek birini bulmak istiyordu. Ama o kişi annesi olamazdı. Gülümseyip konuyu değiştirmek ve aklına takılan bir şey yokmuş gibi davranmak istedi. Ama tüm hayatı paramparçaydı ve rol yapacak hali kalmamıştı. "Sence biz neden gerçek anlamda konuşamıyoruz?" dedi ağır ağır. "Seni tanımıyorum bile. Senin de beni tanımadığın çok acık. Neden böyle?" Annesi şarap kadehini bıraktı. Arkadan yansıyan kasvetli hava ona ruhani bir görüntü vermişti. Jude ilk defa annesinin ne kadar yaşlı ve yorgun göründüğünü fark etti. Omuzları bir kuşun kemikleri kadar inceydi ve hafiften kamburlaşmıştı. "Bunu senin herkesten daha iyi bilmen gerek Judith." Annesinin sesi bıçak kadar ince ve keskindi ama Bakışlarında Jude'un o güne dek gördüğü en yumuşak ifade vardı. Hüzün vardı o bakışlarda. Hep mi vardı yoksa? Neden ben anlamalıyım? Annesi pencereden dışarıya baktı. Kısık bir sesle, "Ben senin babanı sevmiştim." derken sesi de çatlamıştı. "O öldükten sonra seninle ilgilenmem gerektiğini biliyordum ve seni sevmeyi, seninle ilgilenmeyi gerçekten istedim. Ama artık içimde hiçbir şey kalmamıştı. Resim yapma becerimi bile yitirmiştim. Bir iki gün ya da en fazla bir hafta sürer sanmıştım." Jude'a baktı. Devam ettikçe etti ve tekrar nefes almaya başladığımda sen çoktan beni bırakıp gitmiştin. Seni nasıl kazanabileceğimi bilemedim. Jude, şaşkınlık dolu gözlerle annesine baktı. Nasıl olmuştu da daha önce böyle bir konuşma yapmamışlardı? Babasının cenazesinin olduğu gün annesinin resim yapmayı bıraktığını, o gün evden çıktıktan sonra gerçek anlamda bir daha hiç dönmediğini biliyordu oysa. Çocuklarına nasıl annelik ettiğini görüyordum ve seninle gurur duyuyordum. Ama bunu sana hiç söylemedim. Nasılsa beni duymayacaktın ya da ben öyle düşünmek istedim. Sebep hangisi olursa olsun söylemedim. Sonra senin de benim düştüğüm hataya düştüğünü gördüm. Zahı ve tabii kendini sevmekten vazgeçtin. Bu benim kalbimi kırdı. Sana hata yaptığını söyleyecektim ama benim zayıf, seninse güçlü olduğuna o kadar inanıyordun ki. İşte bu yüzden Judith, sen benim hatamı herkesten daha iyi anlarsın. Sana neden öyle davrandığımı biliyorsun. Jude ne diyeceğini bilememişti. Sanki bütün hayatı, tüm kimliği ortaya çıkmıştı. Annesi ayağa kalktı. Jude bir an annesinin ona yaklaşıp aralarındaki mesafeyi kapatacağını, hatta yanına oturacağını düşündü. "Sen gençsin," dedi annesi nihayet. "Sen hatanı telafi edebilirsin." Jude titremeye başladığını hissetti. İşte korktuğu şey başına gelmişti. "Nasıl?" "İnsanlar sevginin inançla ilgili olduğunu düşünüyor," dedi annesi. "Bazen iradeyle de ilgili olabilir. Ben seni sevecek ya da sevgimi gösterecek gücü bulamadım Jude. Hangisi olduğunu bilmiyorum ve aralarındaki farkı da bilmiyorum. Sen her zaman benden güçlüydün." Annesinin söyledikleri bir bakıma Doktor Bloom'un yıllardır söylediklerinden farksızdı. Jude, onun gözlerindeki pişmanlığı gördü ve bu kendi geleceğine bakmak gibi bir şeydi. Günün birinde 80 yaşında yapayalnız biri olmak istemiyordu. "Hatasını telafi edebileceği tek kişi ben değilim anne." "Ben artık genç değilim," dedi annesi. "Ben şansımı kaybettim. Biliyorum." "Bu öğle yemeklerini bu yüzden tertipledin." "Elbette. Galerinin başına geçmemi de bu yüzden istedin. Böylece aramızda bir bağ kurulacaktı." "Galerinin isminin nasıl ortaya çıktığını hiç düşündün mü?" "Jace. Baban hepimizin adına bu ismi koymuştu. Judith, anne, Caroline, Edward. Orada üçümüzün her zaman birlikte olacağımıza inanırdı." Annesi iç geçerdi. "Bir diğer pişmanlığım da budur." Jude ayağa kalktı. Ellerindeki titreme hafifledi. Aniden kendini aylardır, belki yıllardır hissetmediği kadar güçlü hissetti. O güne dek yürüdüğü yanlış yolları nasıl düzeltebileceğini bilemiyordu ama hatalarını telafi etme vakti gelmişti. Teker teker. "Cumartesi günü Grace'i akvaryuma götürüyorum. Sen de bizimle gelmek ister misin?" Annesi belli belirsiz bir tebessümle ona baktı. "Sahi mi? Sizi feribot iskelesinden karşılarım. Yürüyebiliriz. Saat 11'de diyelim. Sonra da Ivars'ta yemek yeriz. Sen ve baban martılara patates kızartması fırlatmayı çok severdiniz." Jude aniden hatırladı. Anne babasıyla parmaklıklara yaslanır, fırlattıkları patatesleri havada kapan martıları izlerdi. "İşte bu kadar tatlım. Bu çocuk çok becerikli, değil mi Caro?" "İkimizi de çok severdi," dedi Jude. Annesi onayladı. Onu konuşmak iyi geldi sonunda. Jude tıpkı onun gibi ne yapması gerektiğini biliyordu. Belki yıllardır biliyordu ama şimdi, şu an bu yeni başlangıcın ışığında denemeye hazır olduğunu hissetti. "Öğle yemeğine kalamayacağım anne. Affedersin, yapmam gereken bir şey var." "Elbette," dedi annesi. Annesi bu ani değişim karşısında şaşırdıysa da belli etmedi. Asansöre doğru ilerlediler. Orada uzunca bir süre bakıştılar. Jude, annesinin yıpranmış porseleni andıran yüzünde bir başka kadının, resim yapmayı seven bir kadının uzun zamandır unutulmuş ifadesini gördü. "Seni özlüyorum Judith," dedi annesi yumuşak bir tonda. "Ben de öyle. Cumartesi günü görüşürüz." Jude, sade döşenmiş terastan ayrılıp Virginia Caddesi'ndeki yeraltı otoparkına döndü. O karanlık alandan yağmurlu güne doğru ilerlemeye başladı. Arabasını dikkatle sürüp Capitol Hill toplum merkezine vardı. Orada 90 dakikadan uzun bir süre oturup bekledi. Orada oturduğu her dakika bir cesaret göstergesiydi. Arabayı sürüp gitmek çok daha kolaydı. Daha önce defalarca öyle yapmıştı. Sonra bir araba yanaşıp önüne park etti. Ardından bir başkası. Birkaç dakika içinde insanların içeri girmeye başladığını gördü. Aralarından çoğu yağmurun altında şemsiyesiz yürüyen kadınlardı. Jude bu seçimin ne kadar tehlikeli ve ürkütücü olduğunun farkındaydı ama diğer seçimin de ne kadar tehlikeli olduğunu biliyordu. Sevgi irade ile ilgilidir. Uzun süredir bundan korkmuştu. Arabanın kapısını açıp yağmura çıktığında titriyordu. Ellerini yumruk gibi sıkıp yürümeye başladı. Bir kadın ona yaklaştı. Uçuşan simsiyah saçları ve gözyaşlarıyla dolu kahverengi gözleriyle genç bir kadındı bu. İkisi de konuşmamasına rağmen Jude kadınla birlikte yürüdü. Açık kapının yanındaki levhada şöyle yazıyordu. Şefkatli kardeşler, 1400, keder destek grubu. Jude duraksadı. Sendelediği de söylenebilirdi. İçindeki korku öyle çabuk ve şiddetle ortaya çıkmıştı ki nefes alamıyordu. Dönüp kaçmak istedi. Buna hazır değildi. Bunu yapmak da istemiyordu. Ya Mia ile ilgili duygularını salmasını isterlerse? Yanındaki kadın Jude'un eline dokundu. Nefesi kesilen Jude döndü. Siyah saçlı kadına baktığında şimdi gözyaşlarından fazlasını görüyordu. Anlayış vardı o gözlerde. Karşısında kendisi gibi boş gözlerle bakan, suskun ve saçını boyamayı unutan bir kadın duruyordu. Jude bu kadının da kendisi gibi acı dolu ve canını yakacak kadar duygusuzlaştığını biliyordu. Ben de mi böyle görünüyorum diye düşündü Jude aniden. Hayatında hiç yapmadığı bir şeyi yaptı. Yabancı kadına yanaşıp ona tutundu. Birlikte açık kapılardan içeri girdiler.